Ayrım 3, Peygamberden Sonra, Leslie Hazelton, sayfa 23, bölüm 2. Sadece bir dizi boncuktan oluştuğu için kolayca öyle olacağı düşünülse bile basit bir kolye değildi bu. Kolye akik taşı, mercan ya da basit deniz kabuklarından oluşmuş olabilirdi. Ayşe bu konuda hiç konuşmadı ve sorulduğu zaman da ellerini boş ver der gibi havada hafifçe sallardı. Belki de haklıydı Ayşe ve genç bir kadının zevkle takacağı ve elmas bile olmasa yine de bu kadar çok korumak isteyeceği bir kolyeydi bu. Çünkü Hazreti Muhammed ona düğün hediyesi olarak vermişti bunu. Kolyenin kaybolmasına ve sonrasında yaşanan skandala kolye olayı adı verildi. Halk arasında ağızdan ağıza duyuldu olay ve basılı yayın ve kitle iletişim çağından önce böyle başladı hikaye. Pelerinli insanlar, kalem kağıt olayı, deve muharebesi, gizli mektup, çığlık gecesi, tüm bunlar ve daha fazlası ilk İslam tarihinin yapı taşlarını oluşturacaktı. Hikaye gibi anlatılmış tarihtir bu ve hiç kuşkusuz hep öyle olmuştur ama nadiren bu kadar canlı ve samimi ayrıntılarla aktarılmıştır. İslam'ın ilk 100 yılında bu hikayeler kağıda yazılmadı, ağızdan ağıza anlatıldı, duyuldu, kalplerde muhafaza edildi, hatırlandı, tekrarlandı ve yıllar geçerken ayrıntılar etkilerini arttırdılar. Konuşmaların ayrıntılarını dikkatle kaydederek bu anıları toplamak için Orta Doğu'yu gezen ilk İslam tarihçilerinin ham maddesidir bunlar. Buna isnat etmek dediler. Her anının gelişi ve her konuşan bir şeyi anlatırken bana bunu C söyledi, ona B söylemiş, B'ye A anlatmış ve A da olay sırasında oradaymış şeklinde konuştu. İbn İshak, Hazreti Muhammed'in biyografisini yazarken bu yöntemi kullandı. İslam'ın ilk yıllarını yazan Ebu Cafer el-Tabari de aynı yolu takip etti ve bu tarihin İngilizce çevirisi 39 cilt halinde basıldı. İbn Sa'd bazı yerleri harika dedikodulara benzeyen hikayelerinde ve El-Baladuri, Asillerin Soyu adlı eserinde aynı yolu izlediler. Olağanüstü açık bir süreç bu. Tarihle nasıl iletişim kurulduğu konusuna doğrudan girişe izin veriyor ve Rashomon tarzına saygı gösteriyor. Orada 6 kişi varsa benzer ama çok ince farkları olan 6 hikaye çıkıyor ortaya. El-Tabari Sünni'ydi ama büyük tarihi eseri hem Sünniler ve hem de Şiiler tarafından yetkili olarak onaylandı. Eserin uzunluğu ve ayrıntıları yönteminin bir parçasıdır. Farklı insanlardan duydukça aynı olayları tekrar tekrar anlatır ve farklı versiyonlar birbiri üzerine biner ve ayrılır ve şaşılacak şekilde postmodern bir tarza bürünür. El-Tabari insan gerçeğinin her zaman kusurlu, gerçeklerin çeşitli ve herkesin bir eğilimi olduğunu anladı. Tarafsızlığa en yakın olan anlatım toplamın içindedir ve o nedenle çoğu zaman tartışmalı bir bölümü o zaman o nurlu, kesin olarak ancak Allah bilir cümlesiyle tamamlar. 7. yüzyıldan gelen bu sesleri okurken kendinizi büyük bir çöl asmasının altında oturmuş, içten gelen yoğun bilgilerin zaman ve yer sınırlarına meydan okuduğunu hisseder gibi olursunuz. İnsanlar gördüklerini, duyduklarını, birinin söylediğini ve diğerinin cevabını anlatırken sözleri bazen şoke edecek kadar etkilidir. Konvansiyonel bir hikayeden beklemeyeceğiniz bir şeydir bu. Anlatımda sarsıntılı zamanlarda yaşamış insanların canlılığı vardır. Kültüre göre doğrudur bu ve orada lanetleme dili de kutsama dili kadar zengindir, gelişmiştir. Gerçekten de anlatılacak olan hikayede hem lanetleme hem de kutsama kavramları göze çarpar. Kolye Hazreti Muhammed'in Arap kabilelerini İslam bayrağı altında birleştirmek için yaptığı yolculuklardan birinin sonuna doğru Medine'ye bir günlük mesafede bir yolculuk sırasında kayboldu. Bu yolculuklar bazen haftalar hatta aylar sürer ve Hazreti Peygamber en azından eşlerinden birini yanına alırdı. Eşlerin içinde yolculuk konusunda en hevesli olan Ayşe'ydi. Bu tür seyahatler neşeli bir şehir kızı için heyecan vericiydi. Medine o devirde şimdiki anlamda bir şehir değildi. Kale gibi güçlendirilmiş büyük bir malikane etrafında toplanmış kabile köylerinden oluşuyordu. Ama göçebe Arapların eski günlerini özleyecekleri kadar şehirleşme olduğu söylenebilirdi. Uzun şiirler çölün saflığını kutlar, yerleşke hayatının görece rahatlığında kaybolmuş ruhani asalet fikriyle kabalığı yumuşatırdı. Bu yolculuklar Ayşe için bir tür romantik eğlenceydi. Medine'nin yeşil şeridinden, şehirle Orta ve Kuzey Arabistan'ın uçsuz bucaksız çöller arasında gidilmesi olanaksız bir bölge gibi uzanan sarp ve çıplak dağlara doğru deve üstünde gitmek büyük heyecandı. Oraya Hicaz, yani bariyer diyorlardı. Onların ötesinde 700 milden fazla çıplak step uzanıyor ve sonra arazi birden alçalıyor. Pers dilinde alçak topraklar anlamına gelen ve El-Irak diye bilinen topraklara ve nehir yatağına ulaşıyordu. Ayşe için çölün ünlü saflığını keşfetmek için bir fırsattı bu. Etraftaki her ayrıntıyı zevkle izliyor, kayaların arasında gizli duran her pınarı, kazılmış her kuyuyu, ani kış yağmurlarıyla su dolan ama birkaç gün sonra kuruyan çukurları çok iyi bilen, tanıyan rehberlerin hareketlerini hayranlıkla takip ediyordu. Bu rehberlerin pusulaya, haritaya hiç ihtiyaçları yoktu. Bu topraklar, sonsuz araziler onların kafalarına kazılmıştı. Onlar usta gezginlerdi. Ayşe devenin üstündeki yüksek tenteli tahtından kuzey steplerindeki deve ve koyun yetiştiricilerine baktı. Hurma ağaçlarının bulunduğu Hayber ve Fadak vahaları kıvrılarak uzayan vadilerin içinde zümrüt yeşilliğiyle uzanıyorlardı. Hicaz'a zenginlik getiren altın ve gümüş madenleri de oralardaydı. Uzak kabilelerin bedevi savaşçıları bir şehir kızı için çok romantik görüntülerdi. Genç kız Hazreti Muhammed'i ve İslam'ı kabul etmek istemeyen bu kabilelerle yapılan görüşmeleri takip etti, dinledi, içinden barışçı bir çözüm için dua ederken bir yandan da bedevilerin birden sinirlenip saldırıya geçebileceklerini düşünüyor, sanki kılıç şakırtılarını duyar, ekşi kan kokusunu alır gibi oluyordu. Ayşe bu yolculuklardan birinde duydu, arkadaki adamlardan gelen savaş çığlıklarını. 7. yüzyıl Arap kadınları asla korkak değillerdi ve özellikle Ayşe çok sert konuşurdu ve çok zeki bir genç kadındı. Düşmanı lanetlemeyi, kendi tarafının mertliğini övmeyi ve yıllar sonra muharebelerde etrafında insanlar ölürken askerleri cesaretlendirip saldırıya teşvik etmeyi öğrendi. Hakaret dolu sözlerinin insanları kızdırdığını ama yine de güçlü olduğunu biliyordu. Çok yüksek, adeta korkutucu bir sesle bağırırdı. Fakat o gün orada adeta dili tutuldu, cesaretini yitirdi. Gezinin sonunda eve dönmek için sabah karanlığında çadırlarını toplamaya başladılar. Sabahın serin havasından yararlanıp yol almayı düşünüyorlardı. Ayşe sabah karanlığında serin havada tuvalet ihtiyacını gidermek için çadırlardan yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştı. Ve her kadının kırsalda hala yaptığı gibi çalıların arasına girdi. Bir süre sonra toplanmış olan kampa döndü ve devesine bindi. Ama elini boğazına götürünce birden paniğe kapılır gibi oldu. Boynunda olması gereken bir şey orada değildi. Hazreti Muhammed'in verdiği, hediye ettiği kolyesi düşmüş kaybolmuştu. Ayşe o anda neler olduğunu anladı. Yüksek çalıların arasından süzülüp çıkmaya çalışırken kolyenin zinciri bir çalıya takılıp kopmuş ve boncuklar onun haberi olmadan dağılıp yere düşmüşlerdi. Ama acele ederse hemen oraya gidip kolyenin parçalarını bulabilir, toplayabilirdi. Kimseye bir şey söylemeden deveden aşağıya kayarak yere atladı ve biraz önce gittiği yere döndü. Fakat çok uğraşmasına rağmen kolyenin boncuklarını bulmak sandığından daha uzun zamanını aldı. Sabah karanlığında bütün çalılar birbirine benziyordu ama bir süre sonra eski yerini buldu, diz çöktü ve yerdeki ölü diken yaprakları eşeleyerek kolyesinin boncuklarını aradı. Sonunda bütün boncukları buldu, mantosunun cebine koydu ve geriye döndü. Ama kamp yerinde değildi, gitmişlerdi. Herkes toparlanmış yola çıkmıştı ve genç kadın çölde yalnız başınaydı. Olanları anlamak zor değildi. Ayşe'nin yardımcısı olan Habeş köle kız onu deveye binerken görmüş ama kayarak aşağıya indiğini kimse fark etmemişti. Herkes onun deve sırtındaki tenteli tahtta oturduğunu sanıyordu ve tentesi de kapalı olduğu için onun içeride oturduğunu düşünmüş yola çıkmışlardı. Ama pek çok insanın tam olarak anlayamadığı şey daha sonra ne olduğu ya da daha ziyade ne olmadığıydı. Yol oldukça düzgün ve açıktı ama Ayşe kervanın arkasından koşmadı. Kervan fazla uzaklaşmış olamazdı. Ama Ayşe yürüyerek bile gitmedi onun arkasından. Üzerlerinde ağır donanımlar, yükler olan develer hızlı gidemezler. Özellikle güneş doğmadan önce serin sabah havasında kervana yürüyerek bile kolayca yetişebilirdi genç kadın. En fazla bir saatlik bir yürüyüş yapması bunun için yeterli olabilirdi. Ama Ayşe ne yaptığını şöyle anlattı. Uzun entarime sarındım ve olduğum yere çöküp uzandım. Yokluğumu anlayınca nasıl olsa beni bulmak için geriye döneceklerdi. Ayşe yokluğunun fark edilmeyeceğini düşünmemişti bile. Ona göre kervanın durmaması ve onu bulmak için birkaç kişinin geriye dönmemesi olanaksızdı. Hazreti Peygamber'in karısı olarak toplum içinde öncelikli bir yeri vardı onun. Kalkıp kervanın arkasından yürümesi, normal bir genç kız gibi davranması anlamına gelecekti ve Ayşe bunu kabul edemezdi. Farklı, olağan dışı bir kadındı o. Her şeyden önce Hazreti Muhammed'le evlendiği yaş çok önemliydi. Olayın başında tamamen küçük bir çocuktu Ayşe ve sonradan anlattığına göre Hazreti Muhammed'le nişanlandığı zaman 6 yaşındaydı ve 9 yaşında da evlenmişlerdi. Pek mümkün değil ama onun bu evlenme yaşı konusunda tartışan çok az insan çıktı. Uzun yıllar sonra çok güçlü halifelerden biri kapalı kalmasını istediğim ve onun açmayacağı ya da açmak istediğim ve onun kapamadığı bir konu hiçbir zaman olmadı diye konuştu. Fakat Ayşe gerçekten de o kadar küçük bir yaşta evlendiyse diğerleri o zaman bunu mutlaka fark etmiş olmalıydılar. Aslında raporların çoğunda onun 9 yaşında nişanlandığı, 12 yaşında da evlendiği yazılmıştır. Çünkü o devirde adetlere göre kızlar ergenlik çağından önce evlenemezdi. Ama normal adetlere göre evlenmek Ayşe'yi yine normal, herkes gibi bir kız yapacaktı ki Ayşe hiçbir zaman başkalarına benzemek istemedi. Ayşe'nin ömrünün sonuna kadar kendini dinleyenlere söylediğine göre hikayede adı geçenlerin hepsinden daha uzun yaşadı. O Hazreti Muhammed'in sadece en genç karısı değil, aynı zamanda evlendiği zaman bakire olan, daha önce hiç evlenmemiş ya da önceki kocası ölmemiş olan tek eşiydi. En önemlisi de Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği karısıydı. Ayşe büyük olasılıkla kızıl saçlı değildi. Ama Hazreti Muhammed ona Hümeyra, benim küçük kızıl saçlım derdi. Ayşe kızıl saçlı olsaydı hiç kuşkusuz siyah saçlı insanlar ülkesi olan Arabistan'da herkesin dikkatini çeker, yorumlara neden olur. Kendisi de çok rahat konuştuğu için bu konuda çok şey söylerdi. Fakat Ayşe saçlarını kınayla koyu kızıl renge boyar parlatırdı. Bu da onun farklı kişiliğinin bir belirtisiydi. Ayşe Hatice'nin ölümünden sonra Hazreti Muhammed'in evlendiği 9 karısından birincisi oldu. Hazreti Muhammed'in yakın dostu ve uzun zamandan beri destekçisi olan Ebu Bekir, Hatice öldükten sonra onu teselli etmek için kızı Ayşe'yi verdi ona. Bunun nedenini anlamak zor değildi. Ayşe cesur, hiçbir şeyden çekinmeyen hareketli bir kızdı ve Hazreti Muhammed'in hayatına canlılık verebilirdi. Genç kadının kendi anlatışına göre Hazreti Muhammed'i en azından oyalayıp neşelendirir ve Hazreti Muhammed de bundan hoşlanırdı. Hazreti Muhammed sanki şımarık kızının davranışlarına göz yuman şefkatli bir baba gibi onun yaptıklarını aldırmaz, sevimli tarzına hatta küstahlığına kapardı gözlerini. Ayşe çekici, güzel olmalıydı ve kesin olarak sivri dilli, küstahtı. Fakat genç kadının sevimliliğine rağmen davranışları bazen en azından modern anlayışa göre kulağa hoş gelmeyebilir. Ayşe'nin evliliği hakkında anlattıklarının amacı etkisini ve canlılığını göstermekti. Ama bazen kesin tavırlar koyar, kendisine itiraz edilmesinden hoşlanmayan biri olduğunu belli eder, birden aksileşebilir, sertleşebilirdi. Hazreti Muhammed bazen kendisine çok sevdiği ballı sütü, muhtemelen yumurta beyazı, keçi sütü ve bal ile yapılan bir Arap içeceği hazırlayan bir diğer karısıyla Ayşe'nin hoşlanmayacağı kadar uzun bir süre oyalanabilirdi. Hazreti Peygamber bir gün daha sonra onun odasına gittiği ve neden diğer eşiyle uzun süre kaldığını söylediği zaman Ayşe Hazreti Muhammed'in kötü ağız kokusu konusunda çok hassas olduğunu bildiği için yüzünü kırıştırdı ve ''Bal yapan arılar gibi ağaç kurdu yemişler'' dedi. Hazreti Muhammed bu yüzden kendisine daha sonra ikram edilen ballı sütü içmedi. Ayşe bazen daha da ileri giderdi. Hazreti Muhammed bir gün anlaşma yapmak için İslam'ı kabul eden bir Hristiyan kabile reisinin güzelliğiyle ün yapmış kızıyla evlendi. Gelin olacak kız Medine'ye geldiği zaman Ayşe onu düğüne hazırlamak konusunda gönüllü oldu ve ona bir kardeş öğüdü vereceğini söyleyerek düğün gecesi onu reddederek "Seni şimdi istemiyor, Allah'a sığınıyorum dersen Hazreti Muhammed seni daha çok takdir eder" diye konuştu. Yeni gelin bunun bir evliliği iptal etmek için söylenen bir ifade olduğunu bilmiyordu. Fakat genç kız bunu söyler söylemez Hazreti Muhammed odadan çıkıp gitti ve kız da ertesi gün kabilesine geri gönderildi. Yani Ayşe her şeyi kendine göre düşünür, ona göre davranırdı ve o gün çölde yalnız başına kalınca da farklı bir şey düşünmedi, farklı davranmadı. Güneş biraz yükseldikten sonra kafasının içinde hafif bir panik havası olsa da bir akasya ağacının altına sığındı ve zaman geçip güneş yükseldiği ve kendisini aramak için hala kimse gelmediği halde korkusunu kendisine bile itiraf etmedi. Hiç kuşkusuz onun yokluğunu bir süre sonra fark edecekler, birileri onu almaya gelecekti. Hiç kimse Hazreti Peygamber'in en sevdiği karısı olan ondan basit bir bedevi çoban kızı gibi develerin arkasından koşmasını bekleyemezdi. Bunu yaparsa kendisini çok küçültmüş olurdu Ayşe. Birisi geldi ama onun beklediği gibi onu aramak için gönderilmiş bir asker değildi bu. Aslında kervandan kimse geriye dönüp aramadı Ayşe'yi. Çünkü Medine'ye varana kadar kimse fark etmedi onun yokluğunu. Yüzlerce devenin yükü boşaltılıp ahırlara götürülürken, askerler aileleri ve yakınları tarafından karşılanırken, çıkan karmaşa ve gürültü içinde Ayşe'nin yokluğunu fark eden hiç kimse olmadı. Yardımcısı da onun deveden inip hemen annesini görmeye gitmiş olabileceğini düşündü. Hazreti Muhammed de o anda onu düşünemeyecek kadar meşguldü. Yani herkes onun bir yerlerde olacağından emin görünüyordu. Böylece kervandan geriye kalmış, gecikmiş genç bir Medineli asker, sıcak havada öndekilere yetişmek için yalnız başına yol alırken, akasya ağacının altına gölgeye uzanmış yatan Ayşe'yi gördü. Genç kadının şansı ya da şanssızlığı olabilirdi bu rastlantı. Askerin adı Safvan'dı. Ayşe'nin anlattığına göre asker onu hemen tanıdı, büyük bir saygıyla devesinden indi, Ayşe'yi deveye bindirdi ve Medine'ye kadar 20 mil yürüyüp onu deve sırtında şehre kadar getirdi. Böylece Vaha'da herkes Hazreti Peygamber'in karısının kervandan birkaç saat sonra akşam karanlığında genç bir askerin yönettiği bir devenin üstünde gururla dimdik oturarak geri dönüşünü gördü. İnsanların şaşkın ifadelerle baktığını gören Ayşe yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu hissetmiş olmalıydı. Kimsenin ona doğru koşup "Allah'a şükürler olsun, sağ salim geri döndün" dememesi şaşırtmış olmalıydı Ayşe'yi. O önlerinden geçerken insanların birbirlerine yan gözle bakmaları ve bir şeyler mırıldanmaları da anlamlıydı. Safvan'ın devesi üstünde ne kadar dimdik ve gururlu bir ifadeyle oturmuş, etrafa ne kadar kibirli bir ifadeyle bakmış olursa olsun, çocuklar devenin önünde koşarken insanların neler konuştuklarını anlar gibi oldu Ayşe. İnsanları kuşkulandırabilecek bir görüntüydü bu. Hazreti Peygamber'in genç karısı Medine Vadisi'ndeki köylerden cesur genç bir askerin devesi üzerinde geçerek dönmüştü geriye. Ayşe'nin dönüşü Vaha'da hemen duyuldu. İnsanlar onun bir kolye yüzünden geride kaldığını öğrenince başlarını salladılar. 50'li yaşlarında bir erkekle evlenmiş çocuksuz bir genç kadından ne beklenebilirdi? Genç bir askerle çölde yalnız kalmıştı Ayşe. Neden kervanın arkasından gidip onlara yetişmemiş de yere uzanıp beklemişti? Önceden ayarlanmış bir buluşma olabilir miydi bu? Hazreti Peygamber çok sevdiği karısı tarafından aldatılmış mıydı? Aslında hiç kimsenin böyle bir şeye inanması söz konusu değildi elbette. Ama önemli olan bu değildi. Günümüzde olduğu gibi 7. yüzyılda da bir skandal, özellikle de cinsel konuluysa insanları eğlendiriyordu. Ama daha da önemlisi bu skandal çöl ortasındaki bu yeşil topraklarda yaşanan siyasi hayatı etkiliyordu. Burada asıl önemli olan Ayşe ve askerin ilişkisi olup olmaması değil, Hazreti Muhammed'in şöhreti, siyasi hayatıydı. Ayşe hakkında söylenen iftira ve lekeleyici sözler sadece onu değil, ona en yakın olan iki erkeği, onu gelin olarak veren babasını ve kabul eden erkeği ilgilendiriyordu. Ayşe'nin babası Ebu Bekir, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye kaçtığı gece yanında olan tek dostuydu. Ve bu ayrıcalık da onun Medine'yi Arabistan'ın yeni güç merkezi yapan eski Mekkeliler arasında ileri gelen bir kişi olmasına yardımcı olmuştu. Medine halkı onları hala eski Mekkeliler olarak gördüğü için göçmen diyorlardı onlara. Onlara saygı gösteriliyordu ama hala tam olarak kabul edilmemişlerdi. Onlar hala sanki Medineliler davet etmemiş de zorla gelmiş ve yönetime ele almış insanlar olarak görülüyorlardı. Bu nedenle yeni gelişme özellikle yardımcılar denen yerli Medinelilerin hoşuna gitmişti. Günümüzde de dünyanın her ülkesinde olduğu gibi 7. yüzyıl politikasında da kirlenme, yolsuzluklar ve iftiralar boldu. Göçmenler arasında bile Ebu Bekir ailesini çekemeyenler, o ailenin ve özellikle de kendisini Hazreti Muhammed dışında herkesten üstün gören Ayşe'nin gözden düşmesini isteyenler vardı tabii. Özellikle kadınlar Ayşe'yi kıskanıyor, ona kızıyorlardı. Hazreti Muhammed'in diğer karıları bir yana, kızları bile Ayşe'nin kibrinden, kendisini herkesten üstün görmesinden bıkmışlardı. Kendisini hep ayrıcalıklı üstün gören Ayşe, ilk kez olarak dikkatleri üzerine çok fazla çektiğini düşünmeye başladı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 32.